Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Şu anda podcastlerimizi dinliyorsunuz. Bu podcastler genel olarak YouTube veya Twitch yayınlarımızdan alınan bölümlerden oluşuyor. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Bu hafta Kadının Mahrem Öyküsü'nde karşınızda Müjdegül hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, nasılsınız?
Vallahi ben iyiyim, fena değil. Siz nasılsınız hocam?
Çok şükür.
Yayın başlamadan arkadaşlar, bugün kadınlardaki değil mi hocam? İsteksizlikleri konuşacağız.
Cinsel istek sorunu, evet.
Kadınlarda değil mi hocam? Erkeklerde
kadınlarda
değil.
Kadınlarda. Şimdi ben bir kadın doğum uzmanı olduğum için biraz cinsiyetçi oluyor tabii ister istemez tavrım duruşum. Kadınlardaki cinsel isteksizliği ayrıca konuşmak aslında çok uygun değil. Cinsel isteksizlik genel bir antite yani cinsellik. Cinselliğin cinsiyeti yok. Cinsellik kadın erkek aynıdır. Sonuçta cinsel isteksizliğin de bir cinsiyeti yoktur. Benim söyleyeceklerimi erkeğe adapte edebilirsiniz. Fakat ben kadın hastalarla çalıştığım için, kadın anatomisinin uzmanı olduğum için biraz kadın perspektifinde gideceğim. 3 aşağı 5 yukarı erkekte de aynıdır. Fakat erkeklerde şöyle küçük bir farklılık var. Erkek erektil dokularının yani penisin kavernöz cisimlerinin ve spongöz cisimlerinin hacmi biraz daha fazla olduğu için erkeğin cinsel uyarımı döngüsünde biraz daha mekanik bir zorluk olabiliyor. Yani kadınlar şundan hoşlanır, erkekler bundan hoşlanır. Kadınlar şöyledir, erkekler böyledir falan gibi bunlar hep böyle toplumsal cinsiyet rollerini iyice böyle pekiştirici, etiketleyici konuşmalar oluyor. Benim bugünkü konu başlığımın kadın cinsel isteksizliği olmasının nedeni benim kadın doğum uzmanı olmam. Kadın doğum uzmanı olduğum için özür dilemiyorum. Bu beni ben yapan şey. Ben böyleyim, çok üzgünüm.
Hani ben ama bilerek diyorum hocam. Başta soruyorlar çünkü bazen niye evet, erkekler konuşmuyor bugün, falan diye. Her yayın hatırlatıyorum.
Şimdi erkek cinsel sağlığı uzmanıyla bir andrologla da konuşabilirsiniz erkekteki evet, özelliği.
Yapacağız bunu da.
Yani o zaman da öyle mi? Ben bu işlere ilk girdiğimden beridir özellikle OCTV'deki videolardan sonra bana çok aşırı şey soruları geliyor. Sünnet. Sünnet zevki etkiler mi hocam? Sünnet erken boşanma neden olur mu hocam?
Kesinlikle.
Yapıyorum böyle her seferinde sanki.
Sünnet dediğiniz zaman ülkemizde çok büyük bir travma.
Sanırım sünnet yapılan bütün ülkelerde travma. Sünnet yapan biriyle en azından konuşun bunun klinik şeyini. Ruhsal kısmını tamamen bir ruhsal uzmanıyla.
Şimdi arkadaşlar bu yayınlarda hemen söyleyelim. Erkek cinselliği vesaire konuşmuyoruz. Çünkü Müjde Hocamız şöyle bir şey var. Hani kadın anatomisini daha iyi biliyor. Kadın cinselliği biliyor. Bu yayın serimizin adı da bu yüzden Kadının Mahrem Öyküsü. Aslında böyle bir seri ismi çok garip değil mi? Yani kadın cinselliği demesi lazım ama Türkiye'de bu bir yani mahrem öykü. Çünkü Türkiye'de tabu bir konu. Bunun üzerine gitmeye çalıştık. Şimdi dedik ya kadınlardaki isteksizlikleri konuşacağız.
Evet.
Genelde işte Türk erkekleri şöyle bakabiliyor. Yani kadınlarda nasıl isteksizlik olabilir? Yani ya da kadında isteksizlik olunca erkek kendini zayıf hissedebiliyor, yetersiz hissedebiliyor. Ya da beni mi beğenmiyor? Hatta bu iş daha kötü noktalara gidebiliyor. Kadın cinayetlerine varabiliyor maalesef. Kadının anlamıyorlar. Yani bu iş çok basit bir iş değil anladığım kadarıyla hocam. Doğru mudur?
Görevi olarak görürse kadını erkek, vazife olarak görürse istemiyorumu hakkı olan bir malı alamamak ya da işte ne bileyim elindeki hediyenin geri alınması gibi düşünebiliyor. İktidar ve güç savaşına dönüşüyor. Bu cinselliğin toplumumuzda iktidar söylemi üzerinden okunması çok yaygın bir şey. Biliyorsunuz sertleşme bozukluğunu erkeklerde iktidarsızlık gibi saçma bir isimlendirme vardı bugüne kadar.
Doğrusu nedir hocam? Onu da hemen söyleyeyim. Yani nasıl
sertleşme
olması
bozukluğu, erektil disfonksiyon.
Tamam. İktidar derken yani güç, otorite. Evet, hiç bu yandan bakmamıştım biliyor musunuz? Aklıma hiç gelmemişti. Şimdi, ne alakası var abi iktidarla penisin
var, tatlısı? Çok alakası var. Bir söyleşim oluyor.
Kimle? Nerede olacak?
Gene böyle YouTube'da onların da kanalı var. Süreç topluluğu. Uzman psikolog hanımla kadına şiddeti konuşacağız. Daha doğrusu cinsel şiddeti. Kadına cinsel şiddet. Ben tabii kadına şiddet konusunda konuşacak bir insan değilim de cinsel şiddet olunca hani cinsellikle ilgili kısmında konuşabileceğimi düşünerek davet etti. Şimdi kadına cinsel şiddet, onun muayenesini yapan bir hekimim. Yani tecavüz, taciz edilmiş kadınlar iç muayene için savcılık yazısıyla bana geliyor mesela devlette çalışan bir kadın doğum uzmanı olduğum için ve onun muayenesini yapmakla yükümlüyüm. O konudaki adli tabip yaklaşımını öğrenmekle yükümlüyüm vesaire. Bu konuda araştırdım, öğrendim, okudum ve okuduklarımdan sonra da işte ortalıklara döküldüm. Kızlık zarı diye bir şey yoktur. Onun adı himendir. Himen zar değildir. Kadınlık kızlık göstermez. Ona bakarak bekaret anlaşılmaz. Bekaret öyle bir şey değildir falan diye böyle ilk çıkış yerim belki o. Almanya'da yapılmış bir araştırmanın özetini yazmış araştırmacı. Bir kadının cinsel istismarı, yani bir erkeğin bir kadına tecavüz etmesi aslında cinsel arzusunu tatmin etmek değilmiş ana motivasyonu. Gücünü göstermek, iktidarını hissetmek, kendini güçlü hissetmek ana motivasyon buymuş. kadınlar konuşarak ikna etmeye çalıştım. Yapmamasını söyledim, yalvardım ve bunlar bu tür ikna, konuşarak ikna, yalvarma filan erkekteki o iktidar düşüncesini daha çok besliyormuş ve hani başarıya ulaşmış tecavüzlerde daha çok kadınların böyle yalvararak ya da işte konuşarak ikna etmeye çalıştığı gözlemlenmiş. Kadının direkt şiddetle karşılık vermesi, direnmesi, itmesi falan tecavüzün başarıya ulaşmamasına neden oluyormuş daha çok. Böyle bunu öğrenmiş oldum. Ben açıkçası tecavüz fantazisi oldukça yaygın bir fantazi. Hani
onda bakarsan evet, lazım
da. İnsanların %30-40'ı hani hiç tecavüz fantazisi kurdun mu ya da bununla ilgili bir şey seyrettin mi ya da bununla ilgili düşündün mü sorusuna %30-40'ı olumlu cevap veriyor. Dönemsel olarak toplumda şiddet ya da işte terör eylemleri ya da toplumsal güvenlikle ilgili sorunlar yaşandığında da böyle agreve olan bir şeymiş. Bunu Netflix'te bir belgesel vardı. Fetişizmle ilgili bir belgeseldi galiba. Ve Netflix'in belgeselleri oluyor ya. Orada seyrettim.
Bonding mi? Bonding ya da bonding. Eğlence olabilir. Ve fanteziyle dolu bir dizi diyor. Büyük ihtimal bondingdir bu.
Dizi değil. Belgesel diye geçiyor. Dokümenteri kısmında.
BDSM'le alakalı mı hocam?
BDSM'de var.
Şöyle göstereyim. Oysa hemen öneririm. Çünkü takipçimiz izliyor siz dedikten sonra.
Orada seyretmiştim. 11 Eylül saldırıları olduktan sonra.
Sex Explained mi hocam?
Sex Explained, evet. Evet. Onun tamam, fetişi
bunu izleyelim mi? Güzel mi? Var.
İzleyin. Kesinlikle tavsiye
listeme
ederim.
Listeme aldım. Teşekkür ediyorum. Cinsel fanteziler, cazibe, doğum kontrolü, doğurganlık ve evet, doğum diye 5 tane bölüm var.
Evet. Doğurganlık ve doğum bölümlerini beğenmedim. Bir kadın doğum uzmanı olarak. Ama belki başka gözle seyredenler beğenebilir. O yetersiz buldum yani. Kısa böyle çok şey değil. O belgeselde geçiyordu. Şeyhin ya da işte bir kralın ya da neyse işte bir Arap şeyhinin cariyesi kadın köle alınıyor ve yalvarıyor ona hani bana tecavüz etme diye. Bin bir gece masalları oradan çıkıyor ya, bin bir gece boyunca hikaye anlatıyor filan. Arkası yarın bin bir gece oluyor. Ona benzer bir şekilde ama tecavüzün böyle bir erotize edilmiş halde anlatılmış bir roman. Şeyhin cariyesi mi ne romanın adı. O bir 1930'larda bir patlamış, İkinci Dünya Savaşı dönemi falan Amerika'da. O zaman bayağı bir insanlar onu almış okumuş, fantezi dünyalarını renklendirmişler filan. Ama 11 Eylül saldırıları olduğunda tekrar bu kitapta satış patlaması ve bu tecavüz fantezilerinde bir artış olmuş yine. Yani böyle özellikle yaşamsal, yani sağ kalım dürtülerimizin uyarıldığı, daha böyle duygusal olduğumuz dönemlerde bu tür fanteziler olabilir. Fakat gerçekten tecavüz etmek başka bir şey. O cinsel saldırı. Bilmiyorum. Buralarda normal, anormal sınırını mutlaka bir ruhsal uzmanıyla konuşmanız lazım. Oralara girmek istemiyorum. Fakat şöyle benim hani hiç deneyimim olmadığını, bu konuları ben de hani bu insanlar sordukça okuduğumu belirtmek istiyorum. Yani zaten nereden deneyimim olacak?
Hocam bu hani biz bunları konuşurken diyebilirler ki kardeşim yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bizim toplumumuzda bunlar yok falan derken, ya en basitinden Fatma Gül'ün Suçuna diye bir dizi vardı. Aa, ben izlemedim.
Tecavüz seven bir toplumuz kesinlikle. Tecavüzü kadın erkekli seviyoruz bir de. Ya abi, çok bizim ülkemizde vajinismus bu yüzden bu kadar çok. Tecavüz meraklısı bir toplum olmasak, bu bizde tabu olmasa, ne o tecavüz güzellemeleri yapılır, sünnet olan çocuğa sen şimdi bugün pipini kestir, bu acıyı çek, yarın bir gün o acının bir mislini kadınlara çektireceksin gibi söylemler olur. Ne Fatma Gül'ün Suçüne'nin filmi yapılır, herkesi sinemalarda ağlaya ağlaya seyreder, ondan sonra dizisi yapılır, yeni jenerasyona yeni şekilde bir daha sunulur. Ne de işte şimdi günümüzdeki dizilerin tamamında şey, şimdi bu tecavüz kadınla erkekli seviyoruz, bekliyoruz, olmasını, bir miktar olmasını normal kabul ediyoruz, normalize ediyoruz. Tecavüz böyle söylemeyelim, bunları güzellemeyelim diyenleri de hemen feminizmle, bu da feminazi, hemen yapıştırmış, işte o İstanbul Sözleşmesi çıktığından beridir beyan esastır diye dilinde tüy biten insanların derhal feminazilikle yapıştırmak, işte bu kadın da iyi ama biraz feminist işte falan. Ve öyle yorumlar var hakkımda. Hani beyan esastır demeye başladığımdan beridir.
Feminazi mi?
Evet.
Enteresan ya.
Neyse, sosyal medyada değişik bir şey. Yani
ben çok de takılmayın öyle. Ya. Ben ciddiye almanızı tavsiye etmem.
Evet. Feministim tabii ki. Hepimiz feministiz. Sen de feministsin Burak. Hepimiz feministiz.
Kesinlikle.
Şu anda dünyada modern toplumların tamamı feminist zaten. O bir erkek düşmanlığı değil. Onu erkek düşmanları zannediyorlar. Neymiş o?
Şimdi şeye baktım, TDK'dan tecavüz diyoruz ya, ama.
Ya hani, Osmanoğlu.
Buradan bir örnek var. Saldırı. Yani burada bir saldırı anlamı var. Yani savaşta da kullanılan bir şey. Namusa saldırma, sarkıntılık, başkasının hakkına el uzatma, mesela aşma ötesine geçme. Hani bu da çok önemli bir kavram
sınırı
bence.
Aşma.
Hani
sınırı aşma.
Aşma. Karşıdaki kişi istemediği halde sözünle de tecavüz edebiliyorsun. Taciz ya da tecavüz.
Evet, evet.
Ve fiziken
beden sınırını, aşma o. Ve o beden sınırları tabii. Yani 2-3 yaşına kadar öğrettiğim bir şey çocuğuna. Bak bu senin bedenin. Yani çocuğun altını değiştirirken aslında öğrettiğim bir şey. O bedenin ona ait olduğunu, senin ondan izin alarak oraları temizlediğini falan. Biz ne yapıyoruz? Sokakta hiç tanımadığı adam yanımızdaki 3 yaşındaki kızımızın başını okşuyor. Ne yapıyorsun adam? Çocuğuma niye dokundun demiyoruz. Ya da çocuğumuzu tanımadığın insanlar sana böyle dokunamaz diyecek şekilde eğitmiyoruz. Bak amca sevdi seni. Sevdi. Sen de ona merak, teşekkür edin. Bak şeker verdi alsana falan gibi böyle.
Hemen bir şey söyleyeyim mi hocam?
Mesela ben amcalara.
Yurt dışıma çıktım, bana şunu uyarlar. Burak sakın bir çocuk bebek gördüğünde dokunma.
Evet.
Gerçekten bak burada yani ben iyi niyetli bile olsam yani bir kere hani bunu sonradan öğrendim, daha doğrusu çıkmadan da söylemişlerdi, unutmuşum herhalde. Böyle çocuğa böyle sevdim yani böyle falan yaptım. Annesi böyle baktı. Böyle sert baktı yani küçücük bebek. Hani burada mesela bu türlü şeylerde asla anneler çocuklarına dokundurtmuyor, temas ettirmiyor. İyi niyetli kötü niyetli adam onunla uğraşamaz. Hı. Ve bir şey söyleyeyim. Polonya'da güzel övülecek bir şey. Geçen hafta çok gömdük. Mesela pedofili olan kişiler cezaevinde yattı diyelim ve çıktılar. İnternet sitesi var hocam bakanlığın. Hepsini ifşa ediyorlar. Diyorlar ki bu kişi şu köyden, şu şehirden, şuradan adı şudur, şudur. Fotoğrafı bu, bilginiz olsun. Bu pedofilden yattı veya hala içeride. Ve o bölgedeki insanlar bu kişinin ondan dolayı yattığını bildiği için hemen söylüyor. Küçük yerlerde zaten biliniyor. Direkt onları ifşa ediyorlar. Böyle bir şey var. Ben bunu
O kişiyi bir okula servis şoförü olarak almıyorlar ya da ne bileyim küçük çocukların yatakhanesinde gece görevlisi yapmıyorlar falan değil mi? Yani hani bu sonuçta takip ediliyor bu. Ne anlatacaktık, nerelere geldik? Yani aslında
bu... bağlantılı.
Evet,
Avrupa. Şimdi şuna gireceğim. Tabii. Tecavüz erkekler evli adamlar eşlerini yapmıyor mu? Yapıyor. Yani reddedildiği zaman
tecavüz diye de bir gerçek
var. Yapabiliriz aslında.
Kesinlikle.
Bağlantılı.
Kesinlikle evlilik içi tecavüz diye de bir gerçeklik var. Bir imza atıyorsun, ben bu kişiyle hayatımı geçirmek istiyorum. Onu bir genel geçer rıza olarak kabul ediyor insanlar. Ve hatta o cinselliği bir görev olarak beklediğini de belli ediyor. Bana bunu yapman lazım. Ben çünkü seninle evlendim. Bütün cinsel ihtiyacımı senin görmen lazım. Şimdi cinsel ihtiyaç insanların birbirine borçlu olduğu, görevi olduğu öyle bir şey değildir. Herkesin ihtiyacı kendinedir. Herkesin kendi doyumu da kendinedir. O Avrupa'daki çocukların yanaklarına dokununca falan insanların kötü baktıklarını ben de biliyorum. İlk başta şey zannettim. Hani virüs bulaşma falan, çocukları enfeksiyondan korumak için yaptıklarını zannettim. Hı-hı. Meğersem hani kişisel sınırlarını öğretiyorlarmış. Ve kişisel sınırlara çok dikkat ediliyormuş Avrupa kültüründe, Amerika kültüründe. Ben de bunu sonradan öğrendim.
Evet.
O kişisel sınır kavramına dikkat edildiği için de mesela flörtte touch barrier diye bir şey var. Bizde ne? Böyle ben geçen böyle hep acayip değişik sorular geldiği zaman benim de hoşuma gidiyor. Özellikle de böyle ilkokul 3. sınıf sorusu gibi sorular geldiği zaman onlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle ay sorsam acaba çok ayıplar mı beni demeyin. Hiçbir şekilde ayıplamam. Sorunun niyetini anlarım yani. Bana flörtle ilgili sorular sordular. İşte nasıl flört ederiz? Bir kadının kendim benimle flört ettiğini nasıl anlarım vesaire gibi. Ben de bunları ilkokul 3. sınıf gibi soruyorum gerçekten kendi kendime de internete de. İnternete yazıp baktım YouTube'da işte flört anlatan bir takım videolar var. Yazın arayın siz de flört diye, çok enteresan. Türk YouTuber'ların anlatımı ile İngilizce içerik üreticilerinin anlatımının bambaşka olduğunu gördüm. Yabancı sitelerde yani İngilizce olan YouTube kanallarındaki flört, How to Break the Touch Barrier diye bir şey var mesela. Hep öyle bütün İngilizce olan flört videoları. O yüzden oralarda tartışma da yok aslında. Sanal flört flört müdür? Sanal flört flörttür ama touch barrier'ın bu tarafında flörttür. Birebir karşılıklı geldiğin zaman hala daha o dokunma bariyerini aşmamışsın. Yani onu aşacaksın tekrar. Dokunmak bir bariyerdir.
Zaten ileride de yansıtıyor hayatına ve şey diyorlar.
Evet.
Ya Burak mesela Türkler niye, ya bana soruyorlar niye çok temas, niye çok dokunma. Hani bu çünkü erkek erkek olabilir.
Sınırımız
çok fazla
sınırımız
sarılma.
Sınırımız bile öğretilmiyor. Yani bu aslında bütün sıcak iklim ülkelerinde olan bir şey. Çıplak insanlar sokaklarda. Öyle evlerinde kapalı değiller. Bireysel değil, kolektif halk daha çok. Dolayısıyla da böyle bir şey. Bir kere de o touch bariyeri aştıktan sonra da artık bir daha hiç o kişinin sınırları böyle şey tamamen flulaştırılıyor. Evlilik içinde özellikle kadının bedeninin dahi sınırları gözetilmiyor. O beden tamamen eve ait ve erkeğe aitmiş gibi bir algı var. Bu da kadındaki cinsel isteksizliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Şimdi ben çok fazla slide hazırlamadım. 5-6 tane slide hazırladım. Kadınlarda cinsel isteksizlik dedik ve niye kadınlarda dediğimizi biraz anlattık. Cinsel istek dediğimiz şey cinsel aktivite için istek duymak ve veya fantazi kurmak cinsel aktivite için. Şimdi fazlalığı da sorun olarak kişi tarafından tanımlanabilir, azlığı da sorun olarak tanımlanabilir. Kişi bunu sorun olarak tanımlamıyorsa biz sağlık çalışanları olarak herhangi bir şey yapmıyoruz haliyle. Kişi sorun olarak tanımladığı yerde biz bakıyoruz. Acaba sorun olarak tanımladığı şey ne manaya geliyor diye. O anlamda bir sağlık çalışanı olarak, bir kadın doğum uzmanı olarak bu cinsel istek azlığının neresinde duruyorum onu biraz anlatacağım. Cinsel istek dediğimiz şeyin Dünya Sağlık Örgütü 3 sacaya şeklinde tarif ediyor ya sağlığı. Biyolojik, psikolojik ve sosyal tam iyilik hali olarak tarif ediyor sağlığı. Yani fizyolojik olarak hiçbir patolojinin olmaması değil. Ruhsal iyilik de şart, sosyal iyilik de şart. Bunun gibi buna benzer şekilde cinsel isteğinde objektif olarak fizyolojik yani bedensel, biyolojik, subjektif olarak psikolojik yani ruhsal, tinsel, duygusal ve davranışsal. Davranış kısmının da tabii bir öteki işin içine giriyor, sosyal diyebiliriz buraya. Bütün bunlar birbirlerini etkiliyor ama bakın bir çarklı gibi hepsi birbirini döndürüyor. Bir kişi bedeni nasılsa öyle davranıyor, nasıl hissediyorsa öyle davranıyor. Davranışları duygularını etkiliyor, o duygular davranışını ve biyolojisini değiştiriyor gibi. Şimdi cinsel istek azlığını tıpta birkaç kere tanımlamaya girişmişiz. Ruh sağlığı uzmanlarının tanımlaması var en eski. Cinsel istek bozukluğu olarak tanımlamışlar. Ve bunu cinsel isteğin azalması, inhibisyonu olarak tanımlamışlar. Bir de hiperseksüaliteyi de ayrı lenfomani ya da satriyazis şeklinde bir tanımlama var. DSM-3 ruh sağlığı uzmanlarının ruh hastalıklarını sınıflandırabilmek için bir ortak dil oluşturmak adına kullandıkları bir rehber niteliğinde ve sürekli revize edilir. Amerikan Psikiyatri Cemiyeti'nin önderliğinde yapılan toplantılarla ve bütün dünyadan katılan ruh sağlığı uzmanlarıyla. Ben de her sene o toplantıları takip ederim. Acaba şimdi neyi tanımladılar diye böyle heyecanlı. Çünkü çok titizlikli böyle. Siz zannediyor musunuz ki Twitter'da kasılan duyarlar aşırı duyarlar. Ruh sağlığı dünyasında kasılan duyarların haddi hesabı yok yani. Ama çok yerinde ve güzel eleştiriler geliyor. Herkes rasyonel bir şekilde o eleştirileri karşılıyor, açıklıyor, anlatıyor ve o ortak konsensusta buluşuluyorlar ve bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bütün dünyanın sağlık çalışanlarının kabul ettiği tanımlamalara rehberlik ediyorlar. Teşekkür ediyoruz DSM yazarlarına. DSM-4'te bir sonra revize edilen DSM'de buna hipoaktif cinsel istek bozukluğu dendi. Özellikle cinsel istek azlığının kişide bir ruhsal zorluk ya da distres işte bir rahatsızlık tariflediğini kişinin bununla ilgili özellikle belirtti. Cinsel isteğim yok ve bununla ilgili bir şikayetim yok. Bu DSM-4 tanımlamasına bir aktif cinsel bozukluğu değil. Cinsel isteğim az ve bu yüzden eşime yetemiyorum. Bu yüzden ilişkim bozuluyor. Bu yüzden kendimi yetersiz hissediyorum. Bu yüzden depresyonu, bu yüzden şöyle gibi bir zorluk tanımlıyorsa kişi işte o zaman bu bir bozukluk olarak tarif edildi. Ve bu devamlı belki bir başlangıç noktası olabilir. Ya da hayatı boyunca hep öyle olabilir kişi. Devamlı ama bütün hayatını etkileyen hep azdı, hep az, hiç istemiyorum şeklinde olabilir. Ya da tekrar edebilir. Yani arada iyi istekli olduğum dönemler oluyor. Şimdi isteğim az gibi. Fakat bu istekli, isteklilik, isteksizlik dönemleri 6 aydan az olmayacak şekilde. Yaşam boyu olabilir ya da sonradan edinilen.
Bir izleyicim sormuştu hocam. Özür dilerim araya girdim. Hani buyur. Bazen insan dönemini, yaşamının bir döneminde asöksüel olabilir mi diye. Siz de olabilir evet. Demiştiniz yani. Belki böyle evet. Bir dönem var. Belki mesela örnek veriyorum hocam hani daha iyi anlasınlar diye. Ya örnek verelim. Ailesinden birini kaybetti. Evet. Çok sevdi. Ya bir üzüntülü, kötü bir döneminde herhangi evet. Bir sebep olabilir. Ya bu sebep de onun, olduğu zaman insanlara kesinlikle. Saygı duymamız gerekiyor. Yani bunu kabul etmemiz kesinlikle. Gerekiyor. Sıkıntı
kesinlikle.
Burada işte.
Evet, kesinlikle. Bir de durumsal ya da generalize cinsel istek bozukluğu tanımlandı DSM-4'te. Bu şey demek. Eşimle mesela isteğim az ama dışarıda çok istekliyim. Ya da işte sevgilimle çok iyi orgazm oluyorum ama eşimle hiç olamıyorum gibi. Böyle bir tanımlama yapıldı. En son yayınlanan DSM-5'te oldu bayağı artık. O da belki bir revizyona gidecek yakında. Orada da bu aktif cinsel istek bozukluğu ile cinsel uyarım bozukluğu yani uyarılamama birleştirilerek uyarılma ve istek bozukluğu şeklinde birleştirildi. Hipoaktif cinsel istek bozukluğu geliştirildi yani. Hem uyarılamıyorum hem de cinsel isteğim az bir araya getirirdi. Çünkü uyarılma ve istek birbirinin böyle tamamlayıcısı, döngüsel bir durumu var diye o iki tanımlama bir araya getirdi ve FSIAD olan Female Sexual Interest and Arousal Disorder, yani uyarılma ve istek bozukluğu şeklinde tanımlandı. Cinsel istek aktivitenin en az %75'inde olmalı. Şöyle hastalar geliyor. Hiç istemiyorum hocam. Hiç. Peki ne sıklıkla cinsel ilişkiye giriyorsun? Haftada 3. Haftada 3 ilişkiye giriyorsun. İsteğin yok. İstemiyorum ki. Yani belki hani eşinin zoruyla...
İstemeden mi giriyor bu isteksiz evet. hali mi? Onu anlayamadım.
İstemeden giriyor. Yani bu onun isteksiz hali de olabilir. Onu ayırt etmek lazım işte. Bu ilişkilerin %75'inde olmalı dediği o yani. Haftada 3 cinsel ilişkiye giriyor ama mesela daha fazla istiyor. Problem o yani. En az %75'inde isteğinin az olduğunu belirtmeli hasta. En az 6 ay devam etmeli ve kişide zorluk yol açmış. Bunu söylemiştik. Cinsel istek dediğimiz şey aslında beyinde olan bir şey. Beden ona eşlik ediyor. Yani vajinam kuru da o yüzden. Yani vajinam dar da o yüzden. Yok efendim ne bileyim memem alındı, kanser oldu, memem alındı da o yüzden. Vesaire. Hani beden çok geride kalıyor. Oraya atfedilebilecek kısımları var ama tamamen sadece bedensel nedenlerden dolayı istek azalmıyor. İstek tamamen beynin işi. Beynimiz duygusal bir beyin. Özellikle de bu düşünen korteks kısmı değil de limbik kısmı, duygusal olan kısmı sorumlu. Burada cinsel istek azalmasına neden olan ya baskılamanın yani inhibisyonun çok fazla olması olabilir ya da uyarımın. Şimdi biraz beyne yakından bakalım. Bu yolakları anlatmak istiyorum size. Çok sıkıcı olmazsa. Ben bu görselleri, şu sol taraftaki görseli Wiley'in Female Sexual bir ders kitabından aldım. Amerikan Cinsel Kadın Cinsel Sağlığı Derneği'nin kitabı. 2019 basımı sanırım. 2018-2019 oldukça yeni. Kadın cinsel sağlığı dedi mi? Bir klinisyenin yani fizyolojiyle ilgilenen kadın doğum hekimi ya da üroloğun okuması gereken bir kitap. Ruhsal kısmı eksik kalmış orada. Yani pek ruhsal konulara değinilmemiş, az kalmış. Ama fizyolojiyi çok güzel açıklayan bir kitap. Ben o kitaptan aldım bu görseli. Şimdi beynimizde ana, temel 3 tane nörotransmitter var. Bunlara sinyal iletici diyebiliriz. Nörotransmitter yani bir nörondan öteki nörona ileti taşıyan madde demek bu. Burada 3 tanesi en önemlileri. Dopamin en önemlilerden bir tanesi pembeyle gösterilmiş. Dopamin zevkle ilişkilendirdiğimiz ödül alma, beynin ödül sistemi. Şu üst taraftaki görselde tamamen dopamin yolakları var. Şimdi onu çok fazla girmeyeceğim ama şu alt taraftaki görseli biraz anlatmak istiyorum. Koyu kırmızıyla görünen glutamin beyindeki ana uyarıcı, eksitatör nöron transmitterdir. Uyarıcı, uyarır, ateşler yani çalış, fazla çalış. Hangi bir şey söz konusu beyinde uyarılması gerekiyor. Glutamin görevlidir orada. Ve ana baskılayıcı da GABA'dır. GABA da şu sarıyla gösterilmiş. Tamam mı? Biraz burada fizyoloji anlatmak zorundayım. Çok özür diliyorum alan dışı olanlardan. Ama cinsel istekle bahsediyorsak ve cinsel isteğin beynin duygusal kısmıyla ilgili olduğunu anlatıyorsak bunları anlatmak zorundayız. Şu kırmızılara ve sarılara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kırmızıyla gösterilen burada glutamin ana uyarıcı. Şurada yeşille gösterilmiş ana uyarıcı yolaklar. Şimdi burada
sanki
kabaca...
Sanki bir dağıtım mekanizması gibi. Her yer tetikliyor
evet,
gibi hocam.
Evet. Ana üst korteks gördüğünüz gibi düşünceler, gördüğün bir film, okuduğun bir kitap, işte o şeyhin cariyesi falan gibi o kitabı şimdi okudun. Uyarıcı glutamin beyin ön loblarından, korteksten kalkıyor uyarıcı. Burada striatuma geliyor. Striatum bizim limbik sistemin yani duygusal beynin, memeli beynin, duygularımızı üreten kısmın yer aldığı yer. Hem nükleus accumbens zek noktasıdır, beynin ödül merkezidir. Hem nükleus accumbens, hem caudat nükleus, hem putamen. Bütün bu şeylere uyarıcı etkide bulunuyor. Amigdala ve hipokampusta zihin, bellek, beynin belleğinin olduğu kısım daha çok orayla ilişkili. Ve onun etrafındaki düşünsel alanlar uyarılıyor. Ve limbik sistemde cinsel organlara giden damar sinir paketi uyarılıyor ve bir parasempatik aktivite oluyor. Parasempatik aktivite damarların gevşemesini sağlıyor. Bu damarlar gevşediği zaman cinsel organlara kan doluyor ve ereksiyon dediğimiz şey oluyor. Kadında da erkekte de. Kadında da klitorisin sertleşmesi, küçük dudaklar içinde yer alan klitorisin bulbuslarının sertleşmesi, klitorisin sertleşmesi, işte o vajinadaki ulaşmanın artması ve işte orada kan göllenmesi ve cinsel organlardan uyarılar kalktıkça beyindeki bu uyarı daha da artıyor. O artınca cinsel organlara daha fazla uyarı gidiyor ve cinsel organlardaki sinirler daha hassaslaşıyor. Yani oradan gelen algılar daha açık hale geliyor sinir uçları ve dokunsan bile orgazm olacak hale. İşte bu cinsel sükutus dediğimiz şey bu zaten. Ondan sonra orgazm tepkisi başlıyor. Onu biz iki önceki derste konuşmuştuk. Şimdi bu iş aslında glutaminin işi yani. Cinsel uyarımı sağlayan, bu duygusal beynin cinsel uyarımı sağlayan şeyin azalması, yani daha az uyarı gitmesi cinsel isteksizliğe neden olabilir. Ya da beynin işte şu sarıyla gösterdiğimiz baskılayıcı sistemi var. Özellikle medial preoptik alandan kaynak GABAminerjik nöronlar. Aslında bunlar tabii ki korteksten de var. Korteksten de GABA gidiyor ama burada o gösterilmemiş. Korteksten de baskılama söz konusu. Fakat ağırlıklı olarak bu limbik sistem, yani duygusal beyin biraz böyle olayı baskılamaya çalışıyor. Yani cinsel aktivite rölantide giden bir motor gibi aslında dönüyor. Aslında hep var o aktivite, sürmesi lazım. Çünkü o zaten beynin senin isteğine bırakabileceği bir taraf değil. Onun otomatik çalışması lazım ki o şekilde yumurta da üretilecek, sperm de üretilecek. Sistem öyle çalışıyor. Ve bunu sistem hep böyle bir rölantide tutacak şekilde baskılıyor. Burada medial preoptik area dediğimiz şey, şurada işte talamusun ön çekirdeği baskılıyor. Böyle baskılama sinyalleri gönderiyor vücuda da, beyne de. Bu baskılama sistemi eğer fazla artarsa da cinsel isteksizlik olabiliyor. Şimdi burada beynin bu nörotransmitter zincirini etkileyen her türlü şey cinsel istek azlığına sebep olabilir. Gördüğünüz gibi hep böyle düşüncelerden kaynaklanan, fantezi dünyasından kaynaklanan bir uyarım var. Eğer bu uyarım azsa isteksizlik olur. İç taraftan kaynaklanan GABAminerjik nöronların, yani baskılayıcı nöronların etkisi var. Eğer bu nöronlar yaşadığın depresyondan dolayı ya da depresyondan dolayı aldığın ilaç yüzünden ya da başka bir şey yüzünden, kullandığın bir psikotrop bir ajan yüzünden arttıysa baskılama da isteksizlik yaşanıyor. Her şey cinsel isteğin aleyhinde gördüğünüz gibi. Bunu çözmek için ne yapacağız?
Hocam, yani yıkaması böyle o
gerekli yerlerde arttıracak ilaçlar.
Önemli bir yorum var da güzel bir nokta. Şunu hemen söyleyelim. İşte birçok genç kadının adına konuşmak gerekirse erkek arkadaşları tarafından kullanılma, hani böyle sırtını dönüp uyuma falan muhabbetinin hani karikatürleri bile var ve birliktelik sonrası maharetin korunmaması korkusu cinsel isteksizliğin en büyük sebeplerinden demiş. Mesela işte genelde kadınlarda olabiliyor, işte ışığı kapatmasını istiyor partnerinden ama o istemiyor. Mesela bu, yani bu saygı duyulması gereken bir şey. Yani karşı tarafın bir kere rızası olmalı, içinde beyni bir kere rahat etmeli. Aslında burada Müjdegül hocamız da beynin mekanizmasını burada anlatıyor. Beyin o dönemde nasıl çalışıyor diye. Hocam siz mi aldınız ekrandan şeyi kasıtlı olarak?
Evet, yani o tedavi kısmını çok anlatmasam mı diye düşündüm. Çünkü çok tartışmalı. Ben de böyle notlar aldım. Sayfalarca not aldım yani. Tabii. Çalışmalar var tartışmalı. Plasebo etki çok daha fazla. Vesaire işte. Gibi.
Hocam çok istek var, nasıl azaltabiliriz? Isteğin... Yani bu yayının konusu değil Salih. O yüzden bunu geç. Salih az o zaman dışarı çık, koş, bir şeyler yap dostum. Bunu bilmiyoruz.
Cinsel isteğin fazla olmasından şikayetçiysen bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşebilirsin. Ama cinsel isteğin fazla olması bir sorun değil.
Az olması da sorun değil.
Yani normal sosyal ilişkilerin değil.
Az olması
değil,
sorun
değil. Normal sosyal ilişkilerini sürdürebiliyorsan, hayatını sürdürebiliyorsan, işini yapabiliyorsan, her işini yapabiliyorsan bir sorun değil bu. Ama sen bunu bir sorun olarak tarifliyorsan o zaman bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak lazım.
Aynen öyle.
Bir kadın bana cinsel isteksizlik şikayetiyle geldiği zaman ben ona tabii hani genel sağlık hikayesini de aldıktan sonra bu başladı diyorum. Hı hı. Eğer kadın bir sayıyorsa işte 3 yıl önce başladı. 3 yıl önce ne oldu diye soruyorum. Mutlaka bir şey olmuş oluyor.
Hı.
Yani ya işte ne bileyim bir şey olmuş, depresyon tanısı konmuş, ilaç başlanmış o günden beri. Ya işte ne bileyim menopoza girmiş o günden beri. Ya ev değiştirmişler, ev taşımışlar. Ne alakası var diyor. Bazen hiç tahmin etmediğiniz şeylerden tahmin etmediğiniz şeyler çıkıyor. Mesela adamın eski sevgilisini ya da eski ayrıldığı nişanlısını mahallesine taşınmışlar. Ne oldu diyorum. Mesela kaynanam öldü diyor. Ne alakası var kaynananın ölmesiyle? Adam annesi sağken şeymiş, akıllı uslu duruyormuş. Annesinden korkuyormuş yani. Belki de annesinin zoruyla evlenmiş karısıyla. Annesi öldükten sonra artık her gece pavyondayım adam. Alakası var. Yani bir alakası var. O yüzden bir cinsel isteksizliği kendisinde bir sorun olarak hisseden kişi bir başlangıcını bir düşünsün. Acaba bir işaret var mı? O hani sizin gideceğiniz ilk hekimi çok etkiliyor. Yani bir kadın doğum uzmanı cinsel isteğim az diye gidilecek ilk hekim olmayabilir. Belki de doğrudan bir ruh sağlığı uzmanına gidilebilir bu konuyla ilgili olarak. Ruh sağlığı uzmanı da doktor olabilir, psikolog olabilir. Psikologsa mutlaka bir doktora da yönlendirir şu hormon tahlilleri bakılsın diye. Bu nörotransmitterleri etkileyen bir de hormonlar var. Hormonlardan hiç bahsetmedim. Zaten böyle fizyoloji dersi gibi, beyin fizyolojisi gibi bir şey oldu. Bir de esas asıl görevli olan seks hormonları var cinsel isteğimizde etkili olan. Aslında seks hormonları sahneyi kuruyor. O sahnede sergilenen oyun düşüncelere, işte davranışlarımıza ait falan. Fakat seks hormonları sahneyi kuruyor. Seks hormonları zaten var olarak kabul ediyoruz. Her zaman var. Ergenlikten önce de var. Ergenlikle beraber çok artıyor. Ve bir cinsel pratiği herkesin iyi kötü başlıyor. Mastürbasyon olabilir, işte gece rüyaları olabilir ya da eşli aktivitelerde olabilir. Menopozdan sonra da devam ediyor. Yani menopoza girdikten sonra bir kadının seks hormonları bitmiyor. Belli düzey testosteron, östrojen zaten var. Ve onlar kurulmuş olan nöron bağlantılarının devam etmesi, çalışması için yeterli. Bana şimdi menopozda cinsel isteğim az diye gelen kadınlara işte dedim ya ne zaman başladı? Benim hep azdı zaten diyor mesela. Ya baştan beri. Zaten babamın zoruyla evlendim. Kadınlığımdan da bir şey anlamadım. İlk gecede öylesine oldu. Acıdı tabii. İşte doğumum da zor oldu. Sonra adam beni aldattı da bilmem ne falan. Bir sürü yaşamsal hayata dair zorluklar tanımlıyor ve kadın aslında cinselliğini hiç baştan itibaren keşfetmemiş. Onun cinselliğini keşfetmesi için bir ortam oluşmamış. Şimdi seks hep söylüyorum, gene söyleyeyim burada. Bir cızırtılı radyo yayınına benzer. Cızırtı vardır. Hep vardır. Baştan itibaren hep vardır. Öyle çok süper, pür, HD kalitede 4K açıp dinleyemezsin. Bir havadan gelen bir cızırtı vardır. Ama sen şarkıyı biliyorsan, orgazmı ve cinsel fizyolojiyi tanıyorsan, bir de yakaladıysan o cızırtıyı pek duymaz. Yani o cinsellikle ilgili etin tahrişine bağlı olan rahatsızlık hisleri vesaire çok canını sıkmaz o anda diyeyim. Tamam mı? Menopozla beraber bir vajinal hafif kuruluk ve küçülme oluyor. Hafif canı yanıyor. Kadının vajinal ilişki sırasında özellikle. Şimdi bu cızırtı zaten vardı ama menopozda hep arttı. Giderek şarkıda böyle hiç öğrenmediyse baştan itibaren hiç bilmiyordu, hiç çözmediydi. Artık bu cızırtıya katlanmaz yani sadece cızırtı dinliyorum deyip atar işi. Ona benziyor biraz. Yani özellikle menopozal dönemdeki kadınların cinsel isteksizliği bir kaçınma oluyor aslında. Yani canı yandığı için kadın kaçınıyor oluyor. O zaman bir ruh sağlığı uzmanına da gitmişse bu kadın menopoz sonrasında cinsel isteksizlik için mutlaka bir kadın doğum uzmanına gönderir. Hani çünkü fizyolojik, bedensel bir nedene bağlı olmaması lazım isteksizliğin. Yani kadın canı yandığı için olaydan kaçınıyor olmaması lazım cinsel isteksizliğin tedavisi için. Cinsel isteksizliğin tedavisi dediğin şey cinsel terapi ve tamamen ruh sağlığı uzmanlarının konusu. Yani hiç haddime değil, hiç konuşmayayım onu. O çünkü kişinin kim olduğuyla ilgili bir şey, kimliğinin parçası, onu o yapan şey. Yani annesi, babası, ailesi, kültürü, bileyim Müslümanlığı, Hristiyanlığı, Yahudiliği, doktorluğu, ev hanımlığı ve neyse işte onu o yapan şey. O onun bir parçası olduğu için cinsel isteği de onun anlamlandırılması, değiştirilmesi, dönüştürülmesi çok kolay olmuyor. Fakat bir mucize ilacı yok onu söyleyeyim. Şimdi o ilaç tedavi kısmına çok girmeyeyim dedim ama biraz deneysel bazı çalışmalar var. Östrojenle ilgili, testosteronla ilgili. Girmeyeyim hadi. Çok karışık konu zaten. Evet, faz 4 çalışması yapılan ilaç hiç yok. Faz 3 çalışmasına yeni yeni geçmiş 3 tane ilaç var. Onların da faz 2'leri falan çok tartışmalı. Hepsi böyle hayvan deneyi falan aşamasında kalmış çoğu ilaç. Sınırlı gönüllülerle yapılan çalışmalar da çok fazla. Erkek cinsel sağlığında Viagra devrim yarattı gerçekten. Yani çünkü mekanik olarak, o mekanik olarak sorunu çözmek bir devrim yarattı. Bir çığ gibi bir dönüşüm oldu hakikaten. Ama kadın cinselliğinde aynı etkide bir ilaç gelecekte görünmüyor. Öyle kadına ver. Bir anda çok istekli hale gelsin. Öyle bir şey yok. O yüzden hani pek ilaç konuşmayalım. Mevcut ilaçlar da aslında klitorisin ve labia bölgesindeki o erektil dokuların sertleşmesini sağlayan ilaçlar. Yani geçici olarak yalancı da olsa bir uyarılma oluşturuluyor. O uyarı oluştuktan sonra istek geliyor. Sen klitorisinle oynarsan da zaten o uyarımı oluşturabilirsin. Sorun zaten kadının o klitorisin uyarılması ve işte ıslanma onu istemiyor oluşu. Ya ben bunu istemiyorum. O çok açık bir şekilde eş reddi olabilir altında. Yani aldatıyor beni falan. Ben ona bunu yapmak istemiyorum. Bu da var. Hani kanuni yükümlülüğüm, yapmak zorundayım. Yapmak zorunda mıyım? Hayır, yapmak zorunda değiliz. Evlilik içi tecavüz diye bir tanımlama var. Sen istemediğin halde o da yapmasa iyi olur. O da kendini çok iyi hissetmiyor. Sen istemediğin halde bunu yaptığı için. İşte buralarda eş terapileri devreye giriyor. çift terapileri. Yani kadın ne diyor, adam ne anlıyor, adam ne diyor, kadın ne anlıyor böyle. Ya da yani homoseksüel çiftlerde bambaşka sorunlar da olabiliyor kültürel zorluklardan dolayı. Ama işte bu üçüncü ayak anıtlar, ilişkisel, davranışsal kısmı role giriyor burada da.
Hocam birkaç soru var, şöyle hemen arayayım. İşte cinselsizlik yaşayan biri başka şeylere, hobileri, hayata vesaire istek duyar mı? Yoksa sadece tek bir şeye mi isteksizlik olur gibisinden soru sormuş.
Olabilir de olmayabilir de. Yani cinsel isteksizlik tamamen spesifik olarak sadece cinsel ilişkiye dair fantazinin olmaması ya da isteğin olmaması tanımlama olarak. Bu kişi büyük bir depresyonun bir parçası olarak da bunu yaşıyor olabilir. Büyük bir depresyonun parçası olarak yaşayan kişi yaşam enerjisi azalmış yani. Hani herhangi bir iş yapmaya da ihtiyaç, istek duymuyor olabilir o. O onun bir parçası olarak olabilir, bir semptomu olabilir depresyonun. Ya da sadece cinsel istek azlığı olarak da tanımlıyor olabilir. O da olabilir yani.
Şöyle bir yorumda bulunmuş işte bir izleyicimiz. İşte bence cinselliğin azalmasının sebebi dışsal faktörler. Kadınlar etiketlememek için, reddedilmekten korktuğu için, erkekler de sapık diye algılanmamak için kendini basmıyor. İşte aslında bu ruhsal dediğimiz kısım olabilir yani. İşte insanlara dış etki evet. Olabilir. Bu da olabilir yani. Sadece mekanik etkisi yok belki.
Endoplazmik retikulum bunu bence diye başlattığı için hak veriyorum. Ben bence de çok büyük bir kısmı öyledir. Psikolojik yani. Kültürel.
Mesela güzel bir soru. Covid-19 isteksizliğe neden oluyor mu? Öyle bir söylem var demişler. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı acaba hocam? Bilginiz var mı?
Testosteron azalmasına neden olduğunu biliyorum. Çünkü doku hasarı yapıyor Covid-19. Ama yani o anladığınız, klinikte gördüğünüz o akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği falan olmuş o düzeydeki Covid-19 enfeksiyonundan bahsediyorum. Yoksa biliyorsun çoğu geçiriyor değil mi? Hı hı. Pek çok bir kısmı insanların anlamadan bile hafif kol kaldırma gibi geçiriyor. Fakat bazılarında doku hasarına yol açıyor. Sitokin fırtınası dediğimiz bir şeye yol açıyor. Sitokin fırtınası da bütün bağ dokularda harabiyete yol açıyor. Testiste bağ dokusunda hasar olduğu için sperm üretimi ve testosteron azalıyor. Bununla dair iki tane yayın çıktı. Testosteron azalınca, östrojen azalınca cinsel istek azalır, progesteron artarsa cinsel istek azalır. Bunlar adet döngüsü sırasında kadınların dönemsel olarak yaşadığı cinsel istek azlığı ya da fazlalığının nedenleridir aslında. Ne dedim? Seks hormonları, cinsiyet hormonları, testosteron, östrojen, progesteron bunlar sahneyi kuruyor. Yani şeyi koyuyor oraya, masayı, sandalyeyi, koltuğu. İnsanlar gelip ondan sonra oyunu oynuyorlar.
Böyle bir güzel soru var. Hocam cinsel film izlemek, film de arada iyi olmaz bu arada. Film bağımlılık yapar mı? Yani seks bağımlılığı demek istiyor olabilir belki.
Hayır. Porno bağımlılığını kastediyor bence. Porno bağımlılığı diye bir bağımlılık tanımlanmış var. Yapabilir. Erotik film izlemenin bağımlılık yaptığını hiç duymadım. Yani hep böyle erotik öğe olsun istiyorum izlediğim filmlerde gibi. Ya da işte onu izlemeden. Ya da cinsel pratiği yani mastürbasyonu onsuz olmuyor olabilir. Yani ona ihtiyaç duyuyorum ayrı bir şey. Onsuz olmuyor bir bağımlılık hali. Bundan kişi eğer rahatsızsa bu tedavi de olabilir. Yapabilir.
Çok güzel bir soru hocam. Yani mesela diyelim ki aseksüel veya isteksizlik var. Hormon takviyesi alındığında bu durum kayboluyor mu? Yani bir kadına östrojen bombu patlaması yaptığınızda ya da bir erkeğe testosteron bastığımızda hop diye değişiyor mu? Bu kadar basit mi bu iş?
Aseksüellerin östrojen, işte testosteron değerlerinin aseksüel olmayanlardan farklı olmadığını biliyorum. Bu konuyla ilgili yayın okumuştum. Hormon değerleri farklı değil. Ve birine dışarıdan hormon yüklemek onun cinsel uyarılmışlık düzeyini değiştirse de zihninde dolaşan düşünceler değişmedikçe o düşüncelerin yol açtığı isteği de değiştirmeyecektir. Aseksüellik vardır fakat yanlış anlaşılıyor. Kendi cinselliğini bastıran herkes aseksüeldir gibi bir düşünce var. Kişi kendi cinsel isteğini bastırmıyor aslında aseksüel olunca. Aseksüellik cinsel isteğimi, enerjimi belli bir kişiye ya da belli bir harekete yöneltmiyorum. Bunu düşünmüyorum. Bu benim aklıma dahi gelmiyor demektir. Ve bu var toplumumuzda. Tüm toplumlarda da vardır. Sorun halinde tanımlamıyorsa kişi bunu, bu bir sorun değildir. Fakat şimdi belki hakikaten cinsel aktivitesi, cinsel pratiği vesaire yok ama bir sorun halinde bunu tanımlıyor. Bir rahatsızlığı var. Bu işte gece çok fazla boşalıyor ve o boşalmalardan dolayı kendini suçlu hissediyor vesaire. Böyle bir sorun olarak tanımlıyorsa bunun tedavisini konuşabiliriz. Fakat böyle bir sorun olarak tanımlamıyorsa bunun bir tedavisi yok. Aseksüellik de hormon verilip de geçirilecek, tedavi edilecek bir bozukluk değildir aseksüellik. Bu aseksüellik de homoseksüelite gibi, heteroseksüelite gibi, biseksüelite gibi bir yönelim yani. LGBTQ artının içindeki o artı kısmına giriyor. Lütfen LGBTQ artı kapsayıcı olalım.
Yani herkes de aynı değil mesela. İşte hani mesela dedi ki hayat şeyleri falan filan. Endoplazmik retikulum mesela. O kendisi farklı bir hayat tarzı var mesela. Orada etkilememiş KPSS. Yani KPSS'ye rağmen olmadıysa helal olsun zaten. Daha üst limiti yok yani. Helal olsun. Hafız geek. İşte geçen aslında bunun benzer bir sorulmuştu. İşte her gün yapıyorum, çok yapıyorum, az yapıyorum. Aslında toparlayalım isterseniz hocam. Yani bu sıklık, değişkenlik,
Sizde bir
yani
rahatsızlık yapmıyorsa bu bir sorun değil. Ama bunlar rahatsızsanız sorun tabii ki.
ya şöyle örnek verelim. Normal hayatınızı, iş hayatınızı etkiliyorsa veya yaptığınız yer, mahremiyetten konuşmuştuk geçen yayında da. Gidip de böyle hani saçma sapan yerlerde insanları, dedim ya, arabada adamı biri yapıyor, yol soruyor. Ha, bu fantezi değil yani, bu bir taciz yani, resmen tecavüz ve
Evet
işte
evet. Onun
sıkıntı yaratıyor.
rızası yok çünkü onu görmeye.
Ha, aynen öyle. Ve şey,
Public
videolarda
sex de mesela yapanlar için güzel olabilir ama public sexi biri gördüğü zaman o bir
iki
cinsel
tarafı.
şiddettir.
Ha, aynen öyle. Böyle bir şeye sebep oluyorsa bu tabii ki normal değil. Onun dışında hocam, bu tedavi yöntemleriyle ilgili çok girmediniz oraya ama eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani tedavi yöntemi olsun veya aklınıza gelen konuşmadığımız bir şey bugün bununla ilgili.
Kadın cinsel isteksizliğinin moleküler tedavisi yani ilaçla tedavisi bebek adımları diyeyim şu anda. Bir takım preparatlar var. Çalışmaları çok az, oldukça kısıtlı ve etkisi de böyle tartışmalı. Çalışmalar, açıklamalar da hep tartışmalı. Tabii böyle bu işler hep para tabii ki. Öyle bir ilaç bulunsa hakikaten dünyada Viagra gibi bir an satış patlaması yapar. Viagra'yı kadınlarda da denediler. Bir çeşit antidepresanla birleştirerek vermeyi denediler. Ama dediğim gibi faz 2 yani kısıtlı gönüllülerle yapılmış çalışma. Faz 3 çalışması şu an devam ediyor onun. Ama faz 2'de oldukça fazla plasebo etki görüldü. Faz 3'teki sonuçlar da bakalım istatistiksel olarak bir anlamlı çıkarsa onu yayınlamaktan çekinmeyeceklerdir. Çok iyi gitmiyor ama.
Tamamdır. Son olarak hocam şunu söyleyeyim. Yani partnerlere, çiftlere, evlilere, sevgilisi olanlara, herhangi bir iki kişiden bahsediyoruz. Yani kadında, partnerinde cinsel isteksizlik varsa erkekler kadınlara nasıl davranmalı, çözümü nasıl bulmalılar? Bir şöyle bir bitiriş yapalım hocam.
Evet, konuşarak jestleri, mimikleri kadının istemediğini belirtir şekilde ise bunu belki o an değil ama bir sakin anda sen her hani cinsel davetimi tepkiyle karşılıyorsun ya da işte ben dün akşam sana hani o filmi açtım ya aslında sevişmek istiyordum ama sen yatacağım dedin ve gittin yattın. Bunu bilerek mi yaptın? Yani çünkü birkaç seferdir oluyor sen galiba artık benimle sevişmek istemiyorsun ya da işte sen galiba artık benimle sevişmek istemiyorsun sen dili oluyor. Ben dili kullanarak. Ben senin benimle sevişmek istemediğini düşünüyorum böyle yapınca ve çok üzülüyorum. Gerçekten istemiyor musun yoksa başka bir şey oldu da bu o yüzden miydi? O orada ben diliyle konuşmayı başarırsak çok çözücü olacaktır ve cinsel istek konusunun çok büyük bir kısmının ruhsal olduğunu aklımızdan çıkarmayarak konuyla ilgili her zaman yardım arayabileceğiniz ruhsal uzmanları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kadın doğumuz olarak sadece bir normallik var mı? Bir kuruluk, bir ağrı yapan bir özel bir bölge, bir fizyolojik bir sorun var mı? Onun dışında ruh sağlığı uzmanlarının aslında işlerinin çok büyük bir kısmını bu oluşturuyor. Yani çiftler, çiftlerin iletişimsizlikleri, çiftlerin cinsel uyumsuzlukları bunlar.
Hocam bir de şu örnek geldi aklıma. Mesela A kişisine karşı isteksiz ama B kişisine karşı aşırı istekli de olabiliyor insanlar, değil mi? Yani bu
Evet.
herkese karşı aynı da olmayabiliyor.
Evet, o biraz ruhsal kısma giriyor. Oralardan biraz gazel okuyabilirim. Hepimiz yani kadınlarda, erkeklerde. Kadınlarda, erkeklerde. Babalarıyla sevişirler, orgazm olurlar, anneleriyle evlenirler. Herkes. Kadınlarda, erkeklerde. Tamam mı? Bunu unutma. Hepimiz babamızla sevişiyoruz, orgazm alıyoruz, annemizle evleniyoruz. Burada bahsettiğim anne baba da ruhsal anne baba. Yani anne dediğim şey sana bakım veren, birincil
Koruyuculuk
bakımını veren.
anlamında mı?
O kişi anneannen de olabilir. Ya yok, altını değiştiren, yemeğini veren. Sana birincil bakım veren, o ilk sevgiyi tattığın, ilk bağlandığın kişi anne dediğim. O kişi anneannen de olabilir. O kişi bakıcın da olabilir. Seni doğurmuş olan birçoğu 95'inde falan doğurmuş olan kadın oluyor da bazen o kişi baba da olabiliyor. Yani anne evladını reddetmiş oluyor. Hani babası da yapmış olabiliyor. Bir çocuk annesiz olamaz kesinlikle. Onu söyleyeyim. Annesini kaybetmiş bir bebek bile olsa babası var. Babası onun annesi olmuş oluyor. Psikolojik annesi olmuş oluyor. Birincil bakım vereni o olmuş oluyor. Bir çocuğun babası da olmadan olamaz. Onu da söyleyeyim. Babayı kaybetmişse bile o baba görevini alan toplum var. Ve o toplumun anneye en yakın olanı kimse işte dayı oluyor, amca oluyor vesaire işte dede oluyor. Baba da o olmuş oluyor. Şimdi psikolojik anne dediğim şey sana birincil bakım veren kişi. Bu psikolojik anne. Psikolojik baba dediğim şey de sana birincil bakım veren kişinin sevdiği diğer şey. Neyse işte o eşi olabilir, erkek kardeşi olabilir, o babası olabilir, o işi de olabilir. Yani öyle olduğu zaman tek ebeveynli çocuklarda daha bir sıkıntılı oluyor. Psikolojik baba çocuğun anlam veremediği bir şeyse belli bir bir yaşa gelene kadar. Kadın yalnız tek ebeveyn, çocuğun tek başına büyütüyor ve hiçbir destek almıyor. Ne kardeşi var, ne annesi var, ne başka bir toplumdan hiçbir destek görmüyor. İşiyle evli gibi bir şey. Kadın işkolik. O onun hayatında işi olmuş. Çocuğun o üçgenleşme, ruhsal üçgenleşmeyi yaşaması biraz daha geç oluyor, biraz daha zor oluyor. Özellikle tek ebeveynli kişilerde bu cinsiyet figürleri biraz daha zor oluşabilir, oluşmayabilir. Ama konuşulunca hep böyle net belirgin bir figür oluyor yani. Ha, babam yerine koyduğum benim ilkokul öğretmenim falan gibi.
Şimdi hocam kaç psikolog arkadaş da burada yazmış, Cedit de gelmiş hatta. Bu hani bahsedilen ne kadar bilimsel diye. Hoca zaten mesela bunun adı main, nasıl okunuyor bakalım?
Caregiver. Evet,
yani
evet.
Ana bakıcı birinci gibi
bakım veren. Birinci bakım veren.
Ha, diye evet. Geçiyor literatürde demiş. Cedit de
şey
yapmış.
O bağı arıyoruz yani. Birinci bakım veren.
Niye bununla ilgili araştırma var mı diye bir şey sormuş mesela. İddia büyük.
Freud'un şeyleri, çalışmaları işte, kadının cinsel arzu, fetiş, libido, hep o babayla sevişme, Oidipus kuramını bunun üzerine kurmuş.
Freud deyince bizim psikologlar şey yapıyor hocam, Cevdet dizi sevmiyor onlar.
Evet, Freud hemen deyince... şey Freud'un elini öpsünler ya, Freud büyüktür ya, Freud büyük adam yani. Zamanına
Cevdet
göre çok
hocam
güzel
sizi
adam.
Bir yayın alın VS. Freud'u şuraya koyalım, böyle Freud çalışması güzel olabilir. Mesela hani bu kişisel değişebilen bir şey mesela. Sadia demiş ki hani, gerçekten kişilik olarak babam benzettim, eski sevgilim, çok çekici bulurdum. Sonraki arkadaşım da böyle benzer yaptı. Şu an buradayım demiş. Hoş geldin, teşekkürler yani. Güzel oldu bize izlediğin.
Şöyle bir şey. Bu yani çok geneli gösteren genel bir örnek olmuş. Çünkü mesela Sayra kız herhalde kendi. Bioseks olarak bayan, dişi ve kadın. Hani cinsel yönelimde heteroseksüel kadın, bayan kadını. Kadın bayan yani kadın. Ve heteroseksüel ilişkilenmeden bahsediyor. Birincil bakım veren kişisi de annesi belli ki. O da biyolojik seksi kadın olan biri. Üçüncüsü de ailedeki üçüncü de erkek, baba yani. Burada hep bizim toplumsal norm olarak kabul ettiğimiz şekillerde olmuş rol dağılımları. Bu böyle olmaya da bilir. Mesela yani homoseksüel de olabilir kişi ya da o üçüncü kişi erkek olmayabilir. Yani burada cinsiyetsiz bir şey bu. Yani zaten ruhsal dünyada fazla bir cinsiyet yoktur. Kadın da erkek de biraz biseksüeldir özünde. Ama yani şey, bana böyle çok kadın geliyor da, hocam sevgilimle çok orgazm oluyorum, çok güzel ama ben şimdi evleneceğim. Evleneceğim kişiyle de ilk defa bir denedim. Olmadı. Olmadı.
Cevdetsiz hocam yani. Duvalları davet ediyor.
Duvalla.
güzel.
Tamam.
Ya size çok geliyor hocam, mu hocam böyle vaka? Hani siz büyük ihtimal elinizde olmayan bir veriyle de konuşmuyorsunuz. Çok geliyor böyle. Çok mu geliyor bu tarz?
Geliyor. Bir haftada 50 tane hasta görüyorsan bir ya da iki tane böyle soru geliyor. Ben işte sevgilimle ya da işte tek gecelik ilişkilerden çok zevk alıyorum. Çok. Süper, acayip. Ama şimdi biriyle ciddi düşünüyorum, evleneceğiz. Hatta hani annelerimiz de tanıştı. Bir denedik, olmadı. Hiçbir şey hissetmedim. Ve yani asla orada boşalamayacak gibi hissettim falan. Böyle bir kadın zorluyor. Çünkü çok orada dramatik bir şey var. Kadın annesi, babası tarafından büyütülmüş, tek ebeveynli büyümüş. Orada hep roller doğru giymiş yani. Heteroseksüel bir kadın, annesi de heteroseksüel, terk eden de erkek falan. Hep böyle günübirlik yaşadığı ilişkilerden zevk alıyor. Bak, o bir baba var ama baba yok değil. Babanın adı var orada. Jung'un dediği o babanın adı. Babanın adı var ve o kadını tahrik ediyor. Çok iyi orgazm alıyor o günübirlik ilişkilerde. Fakat evleneceğim dediği adam, bak burada evleneceğim, bu benim hayatımı geçireceğim kişi dediği adamla bir deneyim demiş, olmamış. Annesiyle de zor yani, diyelim ki annesiyle iyi bir ilişkisi yok kadının. Tek ebeveynli olunca biraz böyle fazla bir ikleme olabiliyor tek ebeveyne. O evleneceğim dediği adamı aslında annesine benzettiği için evleniyor. Yani o yüzden öyle bir şey var. Yani çok genel geçer bir şey bu. Hani babamız da zevk alır, annemiz deniriz gibi. Bu roller birbirine girift olduğu için genel insanlar evlendikleriyle zevkte alırlar. Böyle rol değişimi hızlı oluyor orada. O rol değişimini becerebilmek zaten ruhsal sağlık göstergesi. O anda karşılıklı rolleri saniyelik bir şey o. Yani sevişme anında saniyelik olarak rol değiştirebilmek bir beceridir. Akıl sağlığını gösterir. Genelde insanlar evlendikleri zaman zevkte alırlar. Yani saniyelik babası gibi, annesi gibi. Baba, anne dediğim bunlar hep ruhsal ama. Ruhsal figürler. Bak, istek deyince ister istemez böyle ruhsal oluyor. Bunun fizyolojik kısmı çok çok kısıtlı Burak'cığım. O yüzden
sadece
bunu konuşabiliriz.
Görüntü vesaire. Evet, bu da olabilir.
Fakat gördüğünüz gibi biraz bu konularda da okuyorum. Doluyum yani. O şeyde boş değilim. Tıntın içimden söz gelmiyor yani.
Hocam şöyle bir soru vardı. Bu güzel bir soru. Selim Bey sormuş. İşte, Türkiye'deki kadınlarda vajinismus ortalaması dünya ortalamasından farklı yüksek midir? Kadınlardaki bu rahatsızlık ile temizlik takıntısı bağ var mıdır? Nasıl tedavi edilebilir? Güzel bir soru.
Yani birkaç tane Avrupa çalışmasının %1-3 kısmı sıklığı verilmiş. Türkiye'den yapılan birkaç çalışmada %15 gibi. Fakat tartışmalı, yani hepsinin kohortu farklı farklı. Türkiye'de gerçekten kadınların bir profesyonelden yardım aramak için gittiği sebepler arasında önde gelen neden vajinismus. Yani Türkiye'deki kadın cinsel isteksizliğin var diye doktora gitmiyor belki. Ama vajinismus için doktora gidiyor. O yüzden çok görüyoruz. Gerçekten ben hele bir kadın doğum uzmanı olarak gördüğüm 10 hastadan 9'u vajinismus. Yani ama bana geliyorlar özellikle. Ülkemizde biraz çok gerçekten. Ülkemizdeki vajinismus sıklığının en büyük nedeninin kızlık zarı takıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kızlık zarı takıntısı böyle bizim gibi ülkelerde var. Avrupa'da yok, Kanada yok. Hani düşünürseniz ilk seferinde kanayacak, ilk seferinde acıyacak. Canım bir sildim mi? Ben kesildim mi arada?
Yok, kesin. Ben duydum. Bir sıkıntı yoktu.
Yani ama Türkiye'de vajinismus kızlık zarın inancından daha çok ve bu tecavüz kültüründen kaynaklanıyor bence.
Evet. Arada bir kesiklikler olmuş. Yani internette bir sıkıntı var bugün. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok demişler. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayındı. Bir saate yakın yaptık yine. Güzel bir yayın oldu arşivimizde. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ardından ben kapanış yapayım hocam. Bitirelim yayını.
Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum gelecek bilimde. Bilimle kalın.
Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Bizi bu zamana kadar dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gelecek Bilim'de takipçileri bizler için çok değerli. Bizler bilim iletişimini yaymaya çalışan 40'a yakın gönüllüyüz. Siz de bize katılmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.